Ayrım 20.
Dünyanın en kalabalık ordusunun bütün kumanda kadrosu, köy ve toprak aristokrasisi, şehir burjuvazisi olduğu gibi tasfiye olunmuştu. Silindir hiç durmadan yürüyordu. Akademiler, üniversiteler, eski kalem, fikir ve sanat mahfilleri olduğu gibi boşalmıştı. Sıra daha aşağı kademelere de gelmişti. Her yerde yeni insanlar görülüyor ve bu insanlar durmadan değişiyorlardı. Bu tecrübeyi dünyada ancak bu toprak kaldırabilirdi. Bu tecrübe yalnız burada yaşayan insanların ruh yapısına uygundu. Her şeyi bir anda feda edebilmek, bir anda yapmak, sonra gene bir anda yıkabilmek. Rus ruhu bir aşırılıklar alemiydi. Rus ihtilali ise tarihin en büyük aşırılığıydı. Moskova'ya vardığımız zaman mevsim yazdı. Gireceğimiz mektep henüz kapalıydı. Bu mektep yetişkin okuyucularını yazın tatil aylarında uzak şarktan Polonya sınırına kadar memleketin içlerine dağıtırdı. Ders mevsimi başlayınca bunlar gene sınıflarına dönerlerdi. Fakat yeni gelenler, lisanı zayıf olanlar yazın tatil kamplarına giderlerdi. Bu kamplar ya bir orman kenarında ya da bir köyde olurdu. Bizi evvela bir otele verdiler fakat burası bir otel olmaktan ziyade bir karargâhtı. Dipnot, Tiverskaya Caddesi'nde lüks oteli. Otelin salonunda ihtilalin hemen bütün liderlerini görmek kabildi. Hele yemek zamanlarındaki tartışmalarda dünyanın bütün dillerini işitebilirdiniz. Gördüğüm insanların hepsinin basit birer görünüşü vardı. Hepsi de önlerine gelen lahana çorbasını, patates haşlamasını yahut da karadarıdan yapılmış lapayı sakin bir ilgisizlikle yiyorlardı. O günlerde adları dünyanın her tarafında duyulan bu sakin ve kendi halinde görünüşlü insanların nasıl olup da adına şu ihtilal denilen çetin ve kanlı şeyin dümenlerini ellerinde tutan insanlar olabileceğine hayret ediyordum. Fakat gerçek buydu. Bazısı gazeteci, örneğin Radek, bazısı avukat veya üniversite profesörünü, örneğin Rykov, Buharin, Kamenev, Zinoviev andırıyordu. Hiçbiri bir silah adamı değildi. Hiçbirinin bir iddialı görünüşü yoktu. Zaman zaman görünüp zaman zaman kaybolanlar da vardı. Birçoklarının galiba evleri de yoktu. Yabancılarla tıka basa dolu bu acayip otelin odalarında, inkılaptan önce Avrupa'daki gurbet hayatlarında olduğu gibi dağınık ve derbeder yaşayıp gidiyorlardı. Ormandaki ateş. Biz mi ormana yöneliyorduk, orman mı bizi çekiyordu? Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki geceleri bu ormanların şurasında burasında yaktığımız ateşlerin etrafında halkalanan biz, yani bu üç kendini arayan insan, o gecelerin bir taraftan ruhu saran mistiğine, diğer taraftan fikri yoğuran tartışmalarına çok şeyler borçluyuz. 12. Bölüm. Bütün muameleler bitip de mektep idaresinden müracaat ettiğimiz zaman mektebin binaları bana soğuk göründü. Ben öğretmen olarak yetişmiştim, öğretmenlik yapmıştım. Bir okul binasının, hatta tatil zamanı da olsa, bir öğretmen gözüne bir bakışla verebileceği bir takım işaretler vardır. Bu işaretlerden o öğretmen sanki bütün sınıflar dolup taşıyormuş, sanki bütün kürsülerde hocalar sual sorup cevap alıyorlarmış gibi mektebin özünü ve hayatını olduğu gibi okur. Bu gözle bakıldığı zaman bu binalar hiçbir şey vaat etmiyordu. Burası terk edilmiş bir kervansaraya benziyordu. Her şey boş ve manasız görünüyordu. Bu binaların içinde ancak maksatsızlık ve sahipsizlik yaşayabilirdi. Vakitler kaybolacak, buralara kadar gelmekten hiçbir şey çıkmayacak diye düşünüyordum. Hatta içimden geriye dönmek bile geçti. 3 gün sonra bir erzak kamyonu bizi mektebin tatil kampına götürdü. Burası çayırlar, ormanlar arasında sıralanmış eski bir takım küçük ağaç barakalardan ibaretti. Belki de eski bir orman reviriydi. Dipnot, Udelnaya kampı. Hava kararmıştı, hiçbir binada ışık yoktu. Ortada kimseler görünmüyordu. Fakat ileride ormanın kenarında büyük bir ateş yanıyordu. Bu ateşin etrafında gölgeler kaynaşıyordu. Oraya yaklaştıkça manzara aydınlandı. Ateş bir meydan ateşiydi. İri ağaç kütükleriyle yeşil çam dalları tatlı bir çıtırtı çıkararak alev alev yanıyordu. Etrafında kadın erkek 100 kadar insan halkalanmıştı. Alevler bunların yüzlerini garip bir şekilde aydınlatıyordu. Oturan, yatan yahut birbirine yaslanan insanlar. Bunlar bizim üniversitenin tatil kampındaki bir kısım çocuklardı. Halkanın ortasında konuşan, halkanın belki de en genciydi. Yüzünde bir çocuk hali vardı. Dizlerine kadar sıvanan paçalarının altından çıplak bacakları görünüyordu. Göğsü açıktı, alnına düşen bakımsız saçlarını sık sık toplamak zorunda kalıyordu. Ama onun derdi saçları değil, İngiliz İşçi Partisi'ydi. Bu İngiliz grevleri diyordu, İşçi Partisi liderlerinin bir oyunudur. Bu grevler İngiliz işçilerinin kudretini yıpratmak ve onları siyasi davalarında mecalsiz bırakmak içindir. Bu bir tuzaktır. İngiliz İşçi Partisi'nin liderleri İngiliz tahtının satılmış uşaklarıdır. Hayır arkadaşlar, hayır, artık iş Londra'da değil, Hindistan'da halledilecek. Sonra uzun uzun Hindistan'dan bahsetti. Hatta konusunu daha da genişletti. Hint'te, Çin'de dolaştı. Bu çocuk beş kıtanın üstünde sanki bu ateşin etrafında ve bu halkanın ortasındaymış gibi dilediği şekilde dolaşmak hakkını kendinde buluyordu. Sorular, cevaplar, tartışmalar sona erip de konferansçı ortadan çekilince bir mandolin sesi duyuldu. Kazak türküleri, Volga türküleri, monoton ve melankolik Tatar havaları gecenin geç vakitlerine kadar ormanlara yayıldı. Yatılacak ağaç barakaların yalnız hollerinde birer idare lambası yanıyordu. Holden sızan bu zayıf ışık kırıntıları ve daha ziyade el yordamıyla yerleşmek oldukça güç oldu. Hatta bir aralık içimden şu ateşin etrafında toplananlar İngiliz grevlerinden, Hindistan veya Fas'taki isyan meselelerinden önce odalarında yakacakları gaz yağının tedarikiyle uğraşsalar daha iyi olmaz mı diye düşündüm. Yatağıma uzanınca da bu düşünceler beni terk etmedi. Bakü ve Grozny petrol madenleri tam bir intizamsızlık içindeydi. Yiyeceksizlikten bunalan petrol işçilerine mitingler, nümayişler sunuluyordu. Hazer'de, Volga'da petrol gemileri taşıyacak bir şey bulamadıkları için limanlarda yatıyorlardı. Sonra Kafkasları, Volga'yı, Ukrayna'yı milyonlarca aç dolduruyordu. Bu yakıt meseleleri, açlık meseleleri arasında yarı uyur yarı uyanıktım. Ormanlardan hala balalayka ve mandolin sesleri geliyordu. Sonra bir yarı rüya içinde dalar gibi oldum. O gece dinlediklerim rüyalarıma karışmakta gecikmedi. Ortada gene alevler parlıyordu. Bu alevlerin arkasında Volga'da açlar dalgalandı. Hazer'de petrol taşkınları belirdi. Hepsinin ortasında da Fas'ta isyan eden Abdülkerim'in beyaz bir at üstünde kılıcını her tarafa salladığı görülüyordu. Sonra İngiliz tahtına kapanan amele liderleri, grevler, Çin'de kuliler, Hint'te paryalar vesaire. Kampta ilk ders bir botanik dersi oldu. Hoca kafiliyi peşine takıp da ormana dalınca organı şöyle tarif etti. Tabiat dedi, göğsüne her düşen tohuma hayat hakkı vermez. Bir tohumun yeşermesi için binlerce ve binlercesi arasından seçilmesi lazımdır. Fakat tabiatın onu seçmesiyle de iş bitmez. Bu tohumun hayata gözlerini açmasıyla ormandaki sınıf kavgasına katılması bir olur. Evet, ormanda bir sınıflar kavgası vardır. Evvela yerde sürünen bitkiler sınıfı, sonra orman altı tabakası. Yani yerde sürünmemekle beraber açık havaya, serbest güneş ışığına da kavuşamayanlar. Sonra daha yukarı bitkiler kısmı, yani köklerini, dallarını daha fazla yayarak ve kendilerine hepsinin arasından yol açarak güneşe ulaşmak için çarpışan asıl orman ağaçları gelir. Fakat bu kadar da değil. Mantarlar, yosunlar, parazitler, başka bitkilerin gövdelerine yapışıp onların usaresiyle yaşayan neviler de var. Hulasa kökler, gövdeler, dallar ormanda daimi bir kavga halindedir. Suya, toprağa ve güneş ışığına sahip olmak için aralarında boğuşur dururlar. Örneğin şu bodur çamın siz bir kulaç boyuna bakmayın, en az 40 yaşındadır. Fakat gökten güneş kesen, yerden köklerine yayılma imkanı vermeyen azılı soydaşlarının cenderesi altında böyle kavruk kalmıştır. Tıpkı eski Rusya'da büyük toprak sahipleriyle pazarı elinde tutan mürabahacının arasında sıkışan küçük çiftçi gibi. Hoca bir ihtilalciye benzemiyordu. Herhalde eski neslin ve eski üniversitenin mensuplarından biriydi. Siması yıpranmış, elbisesi eskimiş fakat yüzünün ve kıyafetinin ifadesinde bir eski Rus aydınının şahsiyetli, ayırt edici özelliklerini muhafaza etmişti. Anlattığı orman sahnesinde bir serbest hayat gelişmesi mi yoksa bir sınıf kavgası teorisi mi kendince ön plandaydı, bunu tayin edemem. Ama belli ki yeni devrin ona verdiği vazifeyi yapıyordu. Nitekim Nebatat dersinin sonu eski Rusya'daki SR, Sosyal Revolüsyoner Partisi'nin siyasetini tenkit etmekle bitti. Bu parti ihtilalin tasfiye ettiği en kuvvetli partiydi. Benim girdiğim mektepte aldığım ilk ders bu oldu. Sonra bu dersler bütün mektep süresince sürdü gitti. Bunlardan size bahsetmeme ne lüzum var? Fakat beni Udellaya kampında en ziyade saran şey ormanlar alemindeki sınıf kavgasından ziyade ormanın enginliği, uçsuz bucaksızlığıydı. Ufuklar alabildiğine yemyeşildi. Zaten Rusya demek biraz da orman demektir. Orman Rus'un asıl vatanıdır. Steplere yayılmadan önce Ruslar hep ormanlarda yaşıyorlardı. Her Rus'un şuurunun altında ormanın mistik kokusu ve kutsallığı vardır. Türkler nasıl yaylaların çocuklarıysa, Türklerin tarihi nasıl Sarı Denize kadar uzanan yaylalar mihverine bağlı, taşma ve durulmaların, iniş çıkışların tarihi ise, Rus milletinin tarihi de ormanlardan taşmanın ve ormanlara sığmamanın hikayesinden ibarettir. Biz Türkler ormanı pek tanımayız, hatta pek sevmeyiz de. Bu bizim atlarımızın orman olan yerde sere serpe yayamadıkları, sürülerini sere serpe dolaştıramadıkları için midir bilinmez. Ama Ruslar da sürüyü, yaylayı ve bozkırı anlamazlar. Onların efsanelerinde bozkır tanrıları, yayla masalları yoktur. Üç arkadaş boş saatlerimizde kamptan ayrılırdık. Her gün bilmediğimiz bir istikamette ormanlara dalardık. Rastladığımız yeşil alanlar, mavi göller, küçük akarsular bize onları sanki ilk defa biz keşfediyormuşuz gibi gelirdi. Akşamın yaklaştığını ormanın esmerleşmesinden anlardık. O zaman belki yolumuzu kaybetmenin hem korkusu hem sevinci içinde sağa sola koşardık. Derin, ıssız, bucaksız, rüzgarların yalnız en yüksek ağaçların tepelerini harekete getirebildiği bir ormanın karanlığında kaybolmak duygusu bize heyecan verirdi. Bir orman ki ta Baltık Denizi'nden, Beyaz Deniz'den başlar, binlerce ve binlerce kilometre boyunca kıtalar kıtaları kovalayarak uzanır. Dünyanın omuzlarını sanki bir kürk gibi sarar. Dipnot: Richthofen isimli bir Alman yazarı kendi esaret devirlerini anlatan Kaybolmuş Köy isimli eserinde Kuzey Sibirya'nın derinliklerinde hala belki 2000 yıl öncesinden kalmış ve o günden beri başka insan görmemiş eski bir takım insanların köylerinden bahseder. Ona göre bunlar belki Hunlardır. Bu sonsuzluğa karışmak, bu uçsuz bucaksızlık içine kaybolmak, artık dünyanın dışında ormanın meçhul bir zerresi haline gelmek. Bu hayal bize ne kadar güzel görünürdü. Bunda mutlak hürriyet gibi vahşi ve çekici bir zevk vardı. Yavaş yavaş gecelerimizin de bir kısmını ormanda geçirmeye başladık. Bir yer seçerdik, kuru ağaç kütüklerini, yeşil çam dallarını toplar bir ateş yakardık. Ateş ilk alevlerini yükseltir yükseltmez gözlerimiz bu alevlere dalardı. Her birimiz kendi düşüncelerimiz içinde kaybolurduk. Daha sonra günün bir nevi çalışması başlardı. Az çok usullü, kaideli bir tartışmaya dalardık. Bu tartışmalar hiç de sakin geçmezdi. Bazen gürültü ateşin çatırdılarını bastırır, ormanlara dağılırdı. Tarih meseleleri, toplum meseleleri, iktisat felsefe formülleri derken, insanlığın istikbali sanki o gece orada ve bu ateşin başına toplanan üç kişi tarafından halledilecekmiş gibi birbirimizle her an artan bir şiddetle çarpışır dururduk. Dipnot: Hatta üçümüz azaları yalnız bizden ibaret olan gizli bir de hücre kurmuştuk. 6 Ağustos hücresi. Toplantımıza bazen bu hücrenin oturumu şeklini verirdik. O zaman bu üç kişilik içtimalarda Rusya meselesi, Orta Asya meselesi, Balkanlar meselesi vesaire hakkında nice dehşetli kararlar alırdık. Bazen de bu siyaset veya fikir çatışmalarının yerini sert bir otokritik tartışmalar alırdı. Bu tartışmalarda her birimizin sosyal kökeni, ruh yapısı, fikir anlayışı, hatta özel hayatı dilenildiği gibi tartaklanabilirdi. Bu suretle şekilleşeceğimizi, yontulacağımızı, tek bir dünya görüşü, tek bir hayat disiplini içinde standartlaşacağımızı zanneder ve garip değil mi? Bunu isterdik. Bu tartışmalarda en kavgacı olan Nazım Hikmet'ti. Aslına bakılırsa onun buralarda işi olmaması lazım gelirdi. Ailesinin kanında Polonya'dan, Macaristan'dan İstanbul'a, Anadolu'ya kadar eski imparatorluğun kol attığı bütün ülkelerden bir parça vardı. Dedeleri, yakınları, valiler, kumandanlar, paşalar, hatta bir de Serdar-ı Ekrem, başkumandandı. Yüzünün hatlarında atalarının çizgilerini taşıyordu. İhtilal cephesine ve sınıf kavgası yolunda ne fikir cephesinden gelmişti. Nazariyelerin sert sistemlerine hiçbir zaman kendini vermedi. Cemiyetin yapısını değiştirme problemlerine, iş, kuruluş, inşa meselelerine, hülasa o cephenin insanlarını ruh coşkunluğuna değil, iş disiplinine çağıran şeylere kafasında yer yoktu. Onun bu cepheye gelişi biraz tesadüfün, biraz da coşkun duyguların eseriydi. Mütarekede üçüncü arkadaşımız Vanu ile beraber İstanbul'dan Anadolu'ya kaçınca, orada serbest düşünceli birkaç kişiyle tanışmışlardı. Bunlar Birinci Dünya Harbi'ni takip eden yıllarda benzerleri her memlekette bulunan, hadiseleri daha ziyade hissi bir sosyalizm zaviyesinden gören kimselerdi. Fakat onların romantik telkinleri şairin ve arkadaşlarının ihtilal topraklarına geçmelerini hazırladı. Ondan sonra ise tesadüf seyrini tamamladı. Dipnot: Vanu onun öyküsünü Bu Dünyadan Nazım Geçti isimli çok ilgi çekici bir eserde dile getirmiştir. Bu eser kitap halinde Remzi Kitabevi tarafından yayımlanmıştır. Meydan Dergisi'nde de bu kitaptan şairin sanat ve hayat yolculuğuna ait bir sıra yazılar yayınlanmıştır. Nazım Hikmet kızdığı, hiddetlendiği zaman hemen bana saldırırdı. Orman onun azgın sesinden inim inim inlerdi. Sen bir köylüsün derdi. Evet, bir köylü. Yani toplumun tortusu, bir mülkiyet budalası. Köylü sınıfı zaten nedir ki? Bir ortaçağ artığı. Toprağa yapışmış, donmuş, statik bir varlık. Bütün inkılaplarda fren, bir ayak bağı. Siz köylülerin görüş ufkunuz yalnız kendi tarlanızın sınırlarıyla çevrilmiştir. Kafanız batıl inanışlara bağlıdır. Hayatınız ağanın, derebeyinin yahut muhtekirin elindedir. Köylü sınıfı inkılabın sadece kuyruğudur. Evet, kesilecek ve atılacak kuyruğu. Sizin sınıfınız artık temizlenmeye mahkumdur yoldaş. Evet, temizlenmeye ve süpürülmeye. Sonra en büyük kozunu, en susturucu belgesini ortaya atardı. Bu o gün yeni yazdığı bir şiir olurdu ve arkasından daha neler bulur söylerdi. Ben rahat rahat gülerdim. Bu şiirler o zaman edebiyat ve fikir kıymeti bakımından belki sadece bir arayıştı. Belki o kadar da değildi. Fakat muhakkak ki bu azılı insanın derisinde içindeki kanı zapt edemeyen asi damarlar atıyordu. Ve bu damarlar kim bilir hangi yarışta çatlayacaktı. Yazdığı şiirlere kendisi daima komünist şiirleri derdi. Benim bildiğim devrede, yani Türkiye sınırlarından son uzaklaştığı ana kadar bence hiçbir zaman komünist olmadı. Hatta o zaman Komünist Partisi de onun adını azaları arasına kaydetmedi. Ömrünün 17 senesini vatan toprağındaki cezaevlerinde bıraktıktan sonra kendi seçtiği yerlerde kendi kaderini yaşamak için, fakat istemeyerek, mecbur olarak gitti. Bugün artık o bu gök kubbe altında değildir ve ölüm çok şeyleri halleder. Bizden uzak bir toprakta bağlandığı toplumun ve sanat dünyasının olağanüstü ilgileri arasında, fakat derin bir nostalji, bir vatan hasreti içinde gözlerini hayata yumdu. Son vasiyeti ücra bir Türk köyünün mezarlığında toprağa verilmekti, olmadı. Ölmeden önceki devrede ve son şiirlerinden birinde bu hasret bakın nasıl dile gelir. Sen benim esaretim ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz güneşi altında yanan itimsin. Sen memleketimsin. Ela gözlerinde yeşil hareler, büyük, mağrur ve muzaffer. Ulaşılmadıkça ulaşılamaz olan hasretimsin. Bir gün bir ziyaretimde bu mısralarını onun mezarı başında ve ona mezar taşı olan büyük bir siyah mermer üzerine oyulmuş, hareketli siluetine karşı okurken istedim ki ruhu beni duysun. Çünkü ben onun bu vaziyetinde dile gelen hasretini anlıyor ve ona hak veriyorum. Evet, hem büyük şairdi hem büyük insan. Ve bu büyük insana yakıştırılmak istenen suçlar, iftiralar ise ne kadar küçük hırslardır. Vaktiyle ve ormandaki ateşin başında köylü sınıfı için söylediği sözlere gelince, köylü sınıfını bilmiyorum ama benim için söylediği sözler galiba doğruydu. Toprağın asıl sahibi. Toprağı bölen biziz ama bu sınırlar, bu bölüntüler altında toprak daima bütün kalır. İşte o bütün olan şey var ya, o ne bizim ne de Kaiser'indir. Biz değişiriz ama onun bütünlüğü değişmez. 13. Bölüm. Rus edebiyatının en az yarısı Rus köyüne aittir. Rus köyü Rus realitesine damgasını bütün unsurlardan daha kuvvetli olarak vurur. Evvelce Rus köyü deyince akla sadece mujik gelirdi. Dipnot: Mujik, herifçik manasına gelir. Genellikle Rus köylüsü demektir. Benim hayalimde mujik, kurnaz, her şeye cepheli, yerine göre riyakar, yerine göre zalim, fakat her zaman hilekar ve sarhoş bir mahluktu. Kitaplardaki, mecmualardaki resimlerde mujik çok defa lagar bir atın arkasından tarlada çift sürerken görülürdü. Bu lagar at adeta kopacakmış gibi gerilen boynunu ileriye uzatmış olurdu. Son gücünü dizlerine, tırnaklarına vererek hantal bir pulluğu çekmeye çalışırdı. Mujik her zaman her yaşta sakallı fakat ekseriye iki büklüm bir ihtiyar olarak tasvir edilirdi. Darmadağınık saçları kulaklarına, boynuna dökülürdü. Keçeleşmiş sakalı göğsüne düşerdi. Ta dizlerine kadar uzanan ve belinden bir iple sıkılan gömleğinin altından kaburga kemikleri görülecek zannedilirdi. Pantolonun dizleri uzun gömleğinin altından keçe kalçınlarının veya pırtlak çizmelerinin üstüne düşerdi. At tükenmiş ve bitkin olurdu. İkisinin de kadit olmuş göğüslerinin körük gibi inip kalktığını tasavvur edebilirdiniz. Bu resimlerin arkasından Rus köyünün silüeti görünürdü. Köy hafif bir sırtın yamacına oturtulmuş olurdu. Ortada bir kilisenin basit sivri kulesi havayı delerdi. Kırlardan tarlalar ortasından eğrile büğrüle gelen çamurlu bir yol köyün içinde kaybolurdu. Bu yolun etrafını duvarları, ağaç gövdelerinden yapılmış izbeler, samanlıklar alırdı. Her izbenin avlusunu bir çit çevirirdi.